Gün geçtikçe ziplenmiş bir şekilde albüm ve grup konuşma platformuna dönüşmeye başlayan Korus'a hoş geldiniz. Bu hafta TV Bu Spor'dan ve metal müzik tutkusuyla da tanıdığımız Kerem Gürel konuğum olacak. Kerem abi selamlar, nasılsın? Umarım keyfin yerindedir öncelikle.
Selamlar Antis, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Her şey yolundadır diye tahmin ediyorum. Sesin öyle geliyor en azından.
Ya seninle burada konuşmak beni mutlu etmeye yetiyor Kerem abi. O yüzden keyifler yerinde diyelim. Senin program benim biraz daha gecikmeli yayınlanacak ama şampiyonluk gecesinden bir yorgunluğun var. O yüzden de seni bugün çok da yormayacağım. O konuda bir çekincen olmasın.
Vallahi fark etmez zaten. Gittim çalıştım bugün. Bir tane de maç anlattım üzerine. O yüzden problem yok yani. Yorulacağımız kadar yorulduk.
Süper.
Alışığım ben ya. Tabii. Kaç sene oldu.
Tabii ki. Kaç sene oldu abi bu arada? Ben de arada onu sormuş olayım.
99-2021. 22 sene.
Evet. Neyse benim yaşım kadar süre var. Evet. Ben konuya geçmek istiyorum. Moralim bozuldu. yok abi işte şakası bir yana. Hani istersen albüme de geçmeye başlasak da iyi olabilir. Aslında şimdi şöyle. Hani programı açan herkes hangi albümü, kimi konuşacağımızı biliyor. Çünkü kapakta da ismi de grubun logosu, albümün kapağı da var ama... Şimdi şöyle bir şey var, seçilen albümle başlarsak çok sayıda üst düzey grup, albüm. Hatta seninle mesajlaştığımızda Ronnie James Dio'nun adı geçmişti, Megadeth, Iron Maiden gibi. Hani bunlardan seçebilirim gibi şey önerilerin geldiğinde işin açıkçası benim hiç aklımın ucundan dahi Nativity in Bleeding, özellikle ilk versiyonu 1994'te çıkan ilk albümünün geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Ve senin ilk söylediğinde bir ufak şok, yani şok demeyeyim de bir şaşırdım. Çünkü ben bunu yaklaşık olarak 7-8 sene önce lise zamanımda dinlediğimde bir 3-4 tur dinleyip unutmuş noktasına gelmişim. Yani Faith No More çok sevdiğim bir gruptur. Onun Vorpix cover'ını sürekli dinlerdim. Ama yine de Nativity in Black beni şaşırttı, bir o kadar da mutlu etti. Ya ben şuradan sana gelmek istiyorum. Hani zaten programında klasik iki tane sorusu var. Yani senin müzik dinleme alışkanlığını bu sorunun içinde değerlendirip anlatmanı rica etmekle beraber Nativity in Black biraz göz ardı edilen bir albüm. Hani 94'ten de kalması belki o dönemin grunge akımının da etkisinin de bir ihtimali olabilir. Bu albümün seçilmesi ve Nativity in Black'in senin hayatındaki yerine doğru başlayalım derim.
Tamam, şöyle başlayalım. Benim müzik dinleme alışkanlığım çok küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Bir kere bizim evde sürekli müzik dinlenirdi. Benim babam tiyatro oyuncusuydu ve müziğe de çok ilgiliydi. Plak olarak birçok rock albümü vardı, eski rock, klasik müzik vesaire. Yani sürekli müzikli bir ortamda büyüdüğümü söyleyebilirim. Aynı zamanda İstanbul'a geldiğimizde Yeşilköy'e yerleştik. Ve burada da benim büyüdüğüm sitede özellikle abilerimiz, yaşça büyük olanlar bizlerden çok sıkı bir rock ve metal dinleyicisiydi. Dolayısıyla onlardan da gelen bir alışkanlıkla beraber benim müzik dinleme alışkanlığım oluştu, öyle söyleyeyim. Tabii ki biz kasetlerle başladık. O zamanlar CD'ler vesaireler henüz yoktu. Ve ilk dinlediğim metal şarkısı da aslında Iron Maiden'dir. Iron Maiden'dan dinlemeye başlamıştım ama çoğu konuk Iron Maiden albümü seçtiği için veya seçeceği için ben Nativity in Black'i tercih ettim. Neden tercih ettim? Çünkü bir kere açıkça söyleyeyim, ben bu kaseti çaldım. yine bizim yaşlı büyük arkadaşlarımızdan biri Murat bu albümü almıştı, eline geçmişti ve orijinal albümdü. Biz o zamanlar hep kaset çekmeleri topluyorduk, işte gidiyorduk Bakırköy'den sipariş veriyorduk. Ya toplama bazı kasetler çektiriyorduk ya da albüm ismi verip öyle kaset çektiriyorduk. Yani orijinal albümü çok az alabiliyorduk. Murat'ta da bu albüm vardı. Ben Black Sabbath'ı zaten hani kulak kabartmaya başlamıştım o zamanlarda. Ama tabii 94 senesi değil de 96-97 civarı olabilir. Çünkü bu albümün satışı benim bildiğim kadarıyla bir 6 yıl, yani 2000 yılına kadar raflarda kaldı. Bayağı satan bir tribüt albümü oldu bu. Benim de bahsettiğim yıllar 96 civarı olabilir. O yüzden işte 15 yaşındayım. Black Sabbath'a biraz hakimim ama böyle çok da hakim değilim. Bu albümü gördüğümde tabii bazı şarkıcıları, bazı isimleri biliyorum ama bilmediğim kişiler de var, gruplar da var. O yüzden çok istiyordum bunu. Ya ver abi şunu bir çekelim, ver abi şunu çekelim. Bir türlü vermiyordu. En sonunda ben de bu albümü çaldım ondan. bir iki gün o anlayana kadar ben zaten albümü çektirmiştim bile. Sonra da gittim geri verdim.
Çalmaktan ziyade ödünç almışsın abi ama burada ödünç çalmak yani, gibi bir tanım olmuş.
Yer değiştirdik diyelim, öyle diyelim. Evet. Askeri terim kullanacaklar.
Yer değiştirildi, evet.
Yani dediğim gibi yani hem Black Sabbath üzerinde olması, tribute olması ve tabii ki bazı işte Sepultura'yı biliyordum o zamanlar. İşte Bruce Dickinson'ı zaten biliyorduk. Faith No More o zamanlar yine bildiğimiz grup. Type O Negative patlamıştı o dönem. Doom Metal, Gothic Metal. O da bildiğim gruplardan biriydi ama albüm çok merak ediyordum. Acaba diğer ne oldu bu coverlar nasıl yapıldı diye. Ve yani şöyle ki gerçekten de beni hala yıllar yılı çok içine çeken, yani bir derleme albümü olmasına rağmen, bir cover albümü olmasına rağmen ki bunun ikisi, üçü de dördü de galiba yapıldı. Tam emin değilim ama.
Ben üçüncüye kadar buldum. İnternette yasal dinleme sitelerinde ilk ikisi var benim bildiğim. Üçüncü yasal olmayan taraflarda.
Doğrudur. O zaman ilk iki diyelim. Yani bu çok bence inanılmaz bir albümdür. Bir, iki benim müzik çeşitliliğimi de arttıran bir albümdür. Yani o yüzden sen bana hani abi senin hayatını dokunan bir albüm dediğinde aslında Iron Maiden, yani Peace of Mind oradan girecektim. Ama tabii onları başkaları da seçeceği için doğal olarak. Ben de hem bir Black Sabbath hayranı olarak hem de bu albümü çok beğenen ve bunun üzerinden de müzik yelpazemi geliştirdiğim bir albüm olduğu için bunu tercih ettim. Öyle söyleyebilirim.
Çok güzel. Ben bu arada kendimden bir tane anı, nasıl bir not eklemek istiyorum. Mesela burada Ozzy Osbourne'un Therapy isimli İrlandalı bir grupla bir cover'ı var. The Wizard'dı, yanlış hatırlamıyorum. The Wizard değildi, evet. Ya.
Yok, Wizard değil.
Iron Man. Evet. Mesela ben şuradan hatırlıyorum. Ben az önce bahsettiğim gibi bu albümü işte lise 2 ya da lise 3'te ben keşfetmiştim. Hatta orada Last FM'in indirme tarafı vardı. Yasal olmayan yerlerden. Oradan indiriyordum ben sürekli. Daha Spotify'a geçmemiştim. Mesela Therapy'yi ben bu albüm sayesinde keşfetmişim. Ve Therapy benim sevdiğim bir gruptur mesela. Hani senin böyle... Tahminim mesela After Forever, After Forever
tabii,
değil.
Tabii Biohazard.
Ya şey, Biohazard, White Zombie, evet. Thousand Homo DJs ya da Corruption of Conformity çok iyi bir gruptur bence. Ya da mesela ben sonradan şimdi seninle bu programı yapacağımız için ufaktan bir çalışayım demiştim. Ben mesela Bouldering Promise'de The Wizard cover'ında vokali yapan kişinin Rob Halford olduğunu bu programa çalışırken tekrar dikkatle dinleyince fark ettim. Ve ufak da bir şaşırdım. Ben nasıl kulak, yani bu nasıl gözden kaçırdım? Ki misal Geezer Butler'la Billboard asıl hani orijinal Black Sabbath'ın davulcusuyla Billboard artık çalmıyor ayrı konuda. Mesela onlar da bu şarkıda çalıyor. Misal,
kurucu üyeler evet.
Doğru tanım o. Yani misal Sabbath, Bloody Sabbath benim çok da sevdiğim bir şarkı ve albümün de bir parçası. Mesela Bruce Dickinson Godspeed'le beraber çok etkileyici bir cover yapıyor ve hani Black Sabbath'ın o kendine has, o karanlık dokunuşundan ziyade Bruce Dickinson'ın kendine has dokunuşu geldi mi? Biraz daha nasıl söylenebilir? Daha nevi şahsına münasırlıktan, yani etkilenmenin bir nevi şahsına münasırlığına, hani etkilenenin etkilenmesini de bu kadar keskin bir şekilde ayırt edebilmek bence çok değerli. Mesela aslında tracklist üzerinden gidiyorum, şarkı listesi üzerinden gidiyorum gibi oldu ama mesela önümde açık Ugly Kid Joe'yu da ben bu albüm sayesinde keşfetmiştim. Belki sende de öyledir abi. Ya da hani belki önceden şey yapsın. Hani hem çok iyi şarkılara sahip hem çok iyi vokaller var. İnanılmaz bir kadro toplanıyor. Ve birçok da yeni bu müziği dinlemeye başlayan için çok önemli de bir yol gösterici aslında albümde yer alan isimler.
Kesinlikle öyle. Ben de tam aslında senin söylediğin yere gelecektim. Önce en baştan tuttuğun yerden devam ettireyim. Bouldering Promise dedin ya hani... İşte Geezer Butler, Bill Ward kurucu üyelerinin. Zaten bu abiler Rob Halford'la beraber ben diyorum Scott Vaino ve o zamanlar Ike gitaristi olan bir abi daha vardı. İsmini şu anda unuttum.
Ben bakarım ona. Ben hatırlayamadım şu an kendisini.
Onlar zaten bu grup sadece tek şarkılık bir grup. Bu albüm için özel toplanmış bir grup oldu. Ve sadece bu şarkı için toplandılar. Hatta bu şarkının kaydedilmesi, daha doğrusu bu albümün kaydedilmesinde ilk stüdyoya giren de bu abilerimiz oldu. O yüzden sadece tek şarkılık bir grup ama gerçekten de çok sağlam bir grup. Ve artı olarak The Wizard benim en sevdiğim Black Sabbath şarkısıdır. Yani o baştaki mızıka, o harmoni, sonrasında giren o kesik ritimler. Falan diye yani hani inanılmaz bir şarkıdır. Ve tam bu noktada da senin dediğin gibi yani bu albümde çalan, bu albüme daha doğrusu destek veren tüm şarkıcıların veya grupların hepsi kendine has cover'la bu işe girişmişler. Yani Mesela Sepultura'yı dinliyorsun. Symptom of the Universe. Arkada abi Max Cavalera bağıra bağıra geliyor mesela, anladın mı?
Ya Rise işte albümüne koysak bu şarkıyı mesela bence hiç kimse fark etmez.
Kesinlikle yani hani Igor Cavalera inanılmaz ataklarla şarkıyı bambaşka bir yere getiriyor. Yani tam bir Sepultura albümü ki yani o zamanlar işte Chaos ID, Roots
Bloody gibi
çok inanılmaz albümleri var. Sonra dağlar Salsa'ya geçtiler. Yani Sepultura hala devam ediyor ama Sepultura o Sepultura benim için bu Sepultura değil.
Soulfly daha Sepultura hissi. Sende de oluyor sanırım abi. Onu bir yani araya girmek istedim.
Evet. Kesinlikle öyle. Yani senin verdiğin örnek burada çok değerli. Çünkü işte mesela Paranoid, Megadeth Paranoid cover'ı yapıyor. Tam bir Megadeth şarkısı gibi yapıyor. Veya işte...
Typo Negatif. Birebir Typo Negatif şarkısı. Yani hiçbir alakası negative, yok. Hiçbir alakası öyle. Yok Black yani, Sabbath'la.
Bir de yıllar itibariyle tabii bu albümün çıkış döneminde tam böyle işte o grunge'ın biraz nasıl söyleyeyim işte alternatif rock'ın daha
işte
noise rock dedikleri o dönemler daha ön planda. Ya ona rağmen yani oradan da esintiler var ama bir yandan da cayır cayır yani işte heavy metal, thrash veya speed metal Sepultura'yla ya Biohazard var abi. Yani mesela benim bu albümün benim için evrenli yanı Biohazard'ı benim keşfetmiş olmam. Yani bu albüm dinledikten sonra ben After Forever, Biohazard ya abi bu adamlar kimmiş deyip araştırıp işte ki o zamanlar böyle internetler vesaireler onlar bunlar çok yok yani hani gidiyorsun bilen birine soruyorsun o sana anlatıyor.
CDC
i̇şte
abinin bulursan, insafına kalıyorsun galiba biraz.
Yani aynen işte yazılı olarak bulabilirsem bazı şeyler onları rica ediyorsun vesaire vesaire. İşte bu After Forever cover'ından sonra Biohazard'a ben bayağı sardım ve hala da çok severek dinlerim. Yani yıllar yılı geçmesine rağmen mesela Urban Discipline albümünü hemen edinmiştim bunun ardından. Yani çok çok çok iyidir. O punk hardcore Biohazard'ın o sert yapısı, sözleri ve boş vermişlikleri ki yıllar sonra da ben onları bir festivalde yurt dışında canlı olarak da izledim. Benim için çok önemliydi. İnanılmaz bir sahneleri var. Yani çok böyle çiğ ama bir o kadar da
sahneden hani enerji akıyor izleten, diyebilir miyiz?
İnanılmaz kesinlikle öyle. Ben biraz aslında bu işte hani nasıl söyleyeyim o müzik tarzıyla işte hardcore, punk hardcore birleşimi biraz daha Biohazard sayesinde tanıştım ve çok üzerine gittim yani çok dinledim. İşte o zamanlar yavaş yavaş bu endüstriyel metal de çıkmaya başlamıştı ve onu da destekleyen mesela işte White Zombie, işte Noise Rock,
Godflesh
biraz oradan kesinlikle öyle. İşte Chorus of Community mesela yine aynı şekilde. İşte Ugly Kid Joe o zamanlar yine çok sağlam çıkan bir albüm. Yani ama Ugly Kid Joe da çok değişik bir grup yani fazla. Dinlemedim. Çok fazla sarmadı beni aklımdaki çoğu yıllar yılı. Ama zaten 92-96 arasında onlar çok böyle bir inanılmaz üç albüm yapıp ondan sonra sürekli kadro değiştirdiler. İşte özellikle o rock'n'roll yaşam tarzları vesaire çok tutunabilen bir grup olmadı.
Benim aklıma bir detay geldi. Çok özür dilerim. Araya gireceğim abi. Aklımdaki Joe dendiğinde kendi dinlediğim zaman da hep aklıma bir tane thrash metal grubu geliyor. Yani hem yaptıkları müziğin dönemsel çok hızlı etkilenip bir anda arada yok olma noktasında gözden kaçması ve ondan sonraki ne derler tutarsız müzikal yolculukları. Benim aklıma Nuclear Assault gelir sürekli. Hani onlar gibi böyle harika iş yapabiliyor ama bir noktadan sonra da bu çok klasik bir geyik vardı ya Lost çok bozdu, önünü alamadık bozdu gibi. Hani öyle bir noktaya gitti sanki Ugly Kid Joe. Hani sen katılır mısın ama sen az önce o detayı verdin ve benim de aklıma Nuclear Assault örneği geldi. Paylaşmadan geçmek istemedim.
Ya abi Ugly Kid Joe'nun gerçekten çok çok iyi bir ya da iki albümü sayabiliriz. Yani özellikle 92-96 arası zaten 3 albüm çıkarttılar yanlış hatırlamıyorsam.
3 albüm.
Ve onlardan bir ya da iki tanesi gerçekten iyi albümlerdi. Yani ben sürekli dinlemedim. Doğruya doğru.
Motel California'yı ben hatırlıyorum bir.
Yani evet Motel California o en son çıkan. 96'da çıkmıştı galiba o albüm. Tam hatırlamıyorum ama yani işte glam, hard rock, yani heavy metal farklı bir tarzları vardı. Ama mesela bugün geriye dönüp baktığında akılda kalıcı 3 ya da 4 tane şarkılarını sayabilirsin.
Doğru.
Gibi. Yani bu albümün yolculuğunda işte White Zombie ile tanışmamız, onun üzerinden Rob Zombie'ye doğru evrilmemiz, biraz daha endüstriyel metal. Onun üzerine o tür çok patladı biliyorsun. Özellikle 2000'lerin başları itibariyle. Terapi dediğin gibi yine endüstriyel metalin çok önemli öncülerinden biri oldu ki bugün hala terapi sahneye çıktığı zaman yani ilah gibi değer görür. Ki burada Ozzy Osbourne'la beraber şarkıyı söylediler Iron Man'i. Yani Bruce Dickinson'dan bahsettim. Bruce Dickinson'ın tam Iron Maiden'dan ayrıldığı dönem ve kendi başına...
Tatus milyoner dönemi.
Evet, o müzikal kalitesini kendi başına insanlara yansıttığı dönem ki bence o 93 yılında ayrılmıştı galiba, öyle değil mi? 93-99
başı diye hatırlıyorum. 93-2001 evet. Galiba. Ya, dönüş tarihi karışır da 93'te ayrıldığını hatırlıyorum.
Yani o ara onun o 7-8 yıllık bir döneminde işte o Tattooed Billionaire, Balls Picasso, işte Sarajevo konserleri, kendi başına yaptığı live albümleri vesaire. Yani ben Bruce Dickinson'ın gerçekten müzikal anlamdaki
dehasının bir yansıması.
Üstünlüğünü, evet yani inanılmaz üstünlüğünü bu dönemde gördüm ki yani burada da işte Godspeed'le beraber bu şarkıyı yapıyorlar. Godspeed de çok enteresan bir grup mesela. Black Sabbath ve Dio'nun hep alt grubu olarak sahne almış bir grup. Hı hı. Çok iyi bir canlı grup ve cover grubu aslında. Ve işte biraz da Black Sabbath onlara omuz atma amacıyla bu albümde onlara yer veriyor. Hatta tam o dönem onların bir albümü de çıkıyor ama o kadar. Bir
albümde, albümü.
Evet, o albümde sonuçlandı onlar da. Ama bu şarkıda yani Sabbath Bloody Sabbath'da senin dediğin gibi o Bruce Dickinson etkisi inanılmaz. İşte Paranoid'de Megadeth, Dave Mustaine, Marty Friedman ikilisinin muazzam atışmalarıyla gidiyor. Yani bu albümde beni çok fazla sürüklemeyen sadece 1000 Homo DJs.
Ben de aynı noktadayım bu arada
çok,
seninle.
Çok yani hani o farklılaştırılan hani burada da bir çeşit olsun. Genelde bunları plak şirketleri istiyor o dönemler. Zannediyorum onlardan bir tanesi. Ama mesela oradaki de mesela El neydi adamın adı? Jorgensen miydi? El Jorgensen'di galiba. Kübalı bir abimiz. Bu Skinny Puppy'nin falan şeyi, solistiydi.
Ben hatırlamıyorum bu arada, yalan söylemeyeyim.
Evet, yani Skinny Puppy de çok dev bir gruptu. Yani çok farklı bir tarzda, çok iyi bir gruptu Skinny Puppy. Onun frontmeniydi bu abimiz, Kübalı. O çok değişik bir müzisyendi. O zaten bu şarkıya biraz da omuz veriyor seslendirmesinde. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım, Faith No More.
Benim yani, de oraya biraz gelmek istiyordum aslında. Senin gelmeni bekliyordum abi. Faith No More'un mesela en parladığı dönem, hani çok özür dilerim oraya girdiğim için. Angel Dust benim en sevdiğim Faith No More albümüdür. Hatta hani bugüne kadar dinlediğim en sevdiğim 3-4 albümden biri bile olabilir. Çok severim. Ondan hemen önce yaptığı Live at Brixton'da inanılmaz bir konserleri var. Zaten artık bu Mike Patton'ın kendi rüştünü ispat ettiği dönemlere denk geliyor. Oradaki kapanış şarkısı aslında Vorpix. Hani şöyle de bir durum var. Hem bir saygı duruşu ve kariyerinin artık en parlamak üzere olduğu dönemde ne kadar net bir şekilde saygısını, o tribute duruşunu gösteriyor ki daha bu albümle hiç alakası olmayan dönemden. Bunu gösterdiği için tam olarak ispatını bulamadım bunu. Ama internetten araştırdığım kadarıyla grup üyeleri, hatta özellikle Geezer Butler bunu keşfedip direkt Mike Patton'la temasa geçip hani bunları böyle bir şey yaptığınızı öğrendim. Bunun kaydı varsa direkt bu albüme ekleyelim diyor ve Live at Brixton Akademi konser albümünden çıkarılıp buraya alınıyor bu şarkı.
Kesinlikle öyle, doğru araştırmışsın. Zaten bir de Vorpix'in abi herhalde en çok canlı cover şarkısı yapılan Black Sabbath şarkısıdır bence. Yani çünkü tam anlamıyla bir sahne şarkısı Vorpix. Hem seyirci dahil olabiliyor, hem arada kesikler var, davul, oradaki ritim, işte ara ara giren sololar, tam bir live şarkısıdır. Yani hani Vorpix'i coverlamayan grup bence yok gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Ama Faith No More'un bir de ekstra olarak, yani zaten müzikal yapısı itibariyle ya funk var, deneysel rock var.
Thrash yani,
Thrash var, ne ararsan var adamlarda. Çok çok farklı bir grup Faith No More. Bence dinlemesi çok zor bir grup Faith No More. Çünkü her albümde farklı bir şeyle karşılaşıyorsun. Her şarkısından diğer şarkısına farklı bir şeyle karşılaşıyorsun. O yüzden yani dinlemesi gerçekten zordur Faith No More'u. Ama sevdiğin zaman da özellikle bakamazsın. Sahnesinde gördüğün zaman gerçekten ayrılamıyorsun. Yani mesela Easy Like Sunday Morning, değil mi? inanılmaz bir cover şarkısıdır. Hı hı. Yani bence Faith No More'dan başka hiç kimse söylemesin şarkıyı. Yani orijinal sahibi söylemesin.
Şey bir yani, tabir var ya, orijinalden iyi coverlar diye oraya eklenir.
Aynen işte onu Zed Dio yapardı aslında. Allah rahmet eylesin diyelim. Ya da şeytanın bol olsun diyelim, ne diyelim.
Tabii, bugün de onun ölüm olsun. Yıl dönümü. Evet, 16 Mayıs'ta kaydırız. Bugün de onun ölüm yıl dönümü. Buradan analım yani ben, 11. yılı.
Dio EU da aslında hani hayatımı dokunan albümlerden biri olarak onlardan birini alabilirdim. Ama hani neden almadım? Dio'yu başka birilerine de seçme şansı vermek istedim, öyle söyleyeyim. Çok işte Native in Black albümünü herhalde çok fazla insan ya biliyordur ama benim kadar haşır neşir olmamıştı diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle.
Yoksa Dio'nun da benim için anlamı çok büyüktür. Yani hani müzisyen olarak beni en etkileyen müzisyenlerden bir tanesidir kesinlikle.
Canlı izlemiş miydin abi? 2003'te yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a geliyor
İzledim.
Çünkü. Evet.
İzledim.
Ona dair yani, bir anın ya varsa ayrım, ya da sahnesine dair hatırladığın bir şey varsa biraz anlat, bunu rica edebilir miyim?
Abi sahnesine dair hatırladığım, bizi komple alıp götürdüydü zaten. Yani, yani bir kere adamı zaten ufak tefek biri olduğunu biliyordum. ama bu kadar ufak beklemiyordum. Ve o kadar ufak bir adamdan o ses çıkması, o sahneye hakimiyeti. Yani işte 1.55'lik bir adam evet. Sahneye çıkıyor. Arkasında dev gibi bir
ordu orkestra.
Yani inanılmaz bir orkestra var. Çok acayip bir sahne var. Ya adam küçücük ama öyle bir sesi var ki ve öyle bir aurası var ki seni alıp götürüyor yani, inanılmazdı. Benim hayatımda gittiğim en iyi konserlerden bir tanesidir. Ron James Dio konseri. Yani anı olarak değil ama bir bütün olarak yani baştan sona asla ve asla hiçbir şekilde ilgimi kaybetmediğim, yani sigara bile zor yaktım, öyle söyleyeyim sana.
Yani iki anı bile gitmedim. Gözün açıp kapatırken bir şey kaybediyorsun hissi yaratan konserlerden diyebiliriz.
Kesinlikle
o zaman.
Kesinlikle öyle yani. İçki almaya bile gitmedim, öyle söyleyeyim sana. Öyle bir konserdi. Çok acayip bir konserdi. Ki yani bence çaldığı, söylediği her grupta hem kendi grubunda yani solo olarak devam etti hem de işte Sabbath'da orada burada çaldığı Rainbow. Ve söylediği ki hani Rainbow bilinmeyen o kadar da grubu var. Aynı zamanda destek verdiği. Bu kadar şarkıları kendine ait hissettirebilen ve sonrasında onu ya ulan bunu da Dio söylemiyormuş aslında, başka biri söylüyormuş dedirten başka bir adam daha yoktur. Ki Dream Evil albümü de benim hayatımda aldığım ilk albümdü mesela.
Çok güzel. Orijinal olarak. Çok güzel bir detay oldu bu da. Abi ben şöyle yani, bir soru sorabilir miyim sana o zaman? Şimdi Black Sabbath'tan konuştuk, Dio'dan vesaire birçok noktadan konuştuk. Ama şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Şu an bir tribute konuşsak da eğer ki sen bir tane Black Sabbath albümü seçseydin o hangisi olurdu? Ben onu merak ettim. Bu konuşma Black Sabbath'ın içinde ilerledikçe.
Çok zor bir soru, farkındayım. Abi. Çok zor. Yani
bir iki tane söyle istersen. İçinden hani sen de direkt bir tane şey de diyebilirsin. Yani bir tane seçtik işte, yetin onunla, daha fazlasını karıştırma diyebilirsin. Hakkıdır.
Ya biri bir kere Paranoid albümü. Paranoid albümü kesinlikle. Yani bence çok dev bir albüm Paranoid albümü. Abi diğeri de zor ya.
Diğerini de Black Sabbath albümü. Hell'i seçelim büyük ihtimalle.
Black Sabbath derim. Ya Heaven and Hell de çok iyi bir albüm ama hani tam olarak Black Sabbath diyorsak yani ben onları derim abi. Paranoid ve Black Sabbath albümü.
Çok iyi iki seçim. Benim çok
üçüncüyü
ufak
de Heaven and Hell'a koyarım.
Harika. Benim bu arada Heaven and Hell deme sebebimi de açıklayayım şöyle. Yani Ozzy Osbourne gerçekten çok nevi şahsına münasır ve kendisi dışında başkası o şekilde bir vokal yapamaz. Ama şöyle bir problem oluştu bende dinleyicilik şeyimde, alışkanlıklarımda. Ozzy Osbourne'un sesi bir albüm baştan sona dinlerken beni biraz zorlamaya başladıkça, bu özellikle işte üniversiteye geçişle beraber hani Black Sabbath'ı 5-6 senelik süre zarfında o dönemler dinlediğimde bir noktadan sonra yormaya başladıkça ve Dio'yu ben de çok severim. Benim yaş sebebiyle izleme şansım olmadı. Zaten ben hani çocuk denemeyecek yaştayken öldüğü için 12-13 yaşındayken hani ama Dio'nun sesini her zaman Ozzy'nin önüne koyduğum için ve bu arada Heaven and Hell'deki davul da bence Black Sabbath külliyatının en temiz duyulan ve en komplike partisyonlarına sahip noktalarından biri bana göre. Bu noktalardan dolayı ben Heaven and Hell'i seçerim ama burada Ozzy Osbourne'u kötülemekten ziyade benim dinleme alışkanlığımı biraz zorlaması sebebiyle bunu seçtiğimi söyleyeyim. Hani Ozzy Osbourne'a burada laf söylemek gibi bir durum oluşsun istemem.
Anladım. Ben de o yüzden Black Sabbath'la Ozzy'yi bağdaştırdığım için Heaven and Hell'ı en yani üçüncü olarak değerlendirebilirim ama tabii Dio olduğu için de baş tacımızdır. Orası ayrı bir konu. Ama dediğine ben de katılıyorum. Bu arada mesela yani Black Sabbath'ın son albümü de yani 13 albümü de bence muazzam bir albüm.
Bayağı başarılı bir iş.
Yani çok çok iyi bir iş. Yani gitar rifflerinden sollarına geçişlerine kadar davul kompozisyonlarına kadar bence
şarkı sözü
çok iyi.
Şarkı sözü bakımından da şöyle bir iddiam var. Yani kendi açımdan en azından iddiam, öyle bir tez gibi anlaşılmasın. Bence Black Sabbath'ın özellikle şarkı sözü yazımındaki en komplike ve en şiirsel, en edebi albümü olabilir. 13 albümü. Yani en azından bana öyle geldi. Bütün albüm şarkı sözlerini okudum da tahmin ediyorum. Bir tane şey bile okumadım. Mo Bruce'daki şarkı ve Born Again falan oradaki şarkı sözlerine bakmadım da onların da daha iyi olduğunu tahmin etmiyorum.
Ya kesinlikle sana katılıyorum. Mesela God Is Dead çok acayip sözlere sahip.
Zeitgeist.
Kesinlikle ve zaten Ozzy Osbourne'un aslında o hani solo kariyerini bir tık öteye taşıdığı dönemde, işte bu son dönemlerde Black Sabbath'ın çok fazla üretmediği, Ozzy Osbourne'un solo olarak takıldığı dönemde zaten Ozzy'nin şarkı sözleri yani çok bambaşka yerlere gitti. Yani onu da altını çizmek lazım.
Kesinlikle aynı fikir.
Kafası iyicene açıldı. İşte belli bir noktadan sonra.
Şu an sağlık durumu nedir bilmiyorum ama tekrar yeni bir tane 2021'de mi 21'de mi bir albüm daha çıkar da 2022'de çıkar. 2022'de bir tane daha çıkarıp bir daha turlayacak gibi söylentiler var. 2010, hatta onu da izlemiş miydin onu da sorayım. O da 2009 ya da 2010'da galiba Kuruçeşme'ye gelmişti.
Ona gidemedim ya. Ben orada neredeydim? Bir yerdeydim tam hatırlamıyorum. Ama ona gidemedim. Doğru. Orada yoktum.
Doğrudur. Ona da gitseydim ben kıskançlıktan duvar kireşi kemirecektim zaten büyük ihtimalle. Olsun, ona da gitmeyi ver be abi.
Oğlum yani yurt dışındaki Rakem Ringler bilmem neler, onları sayarsam burada şimdi
canımız sıkılır.
Kalpler kırılır, gerek yok yani.
Hiç gerek yok. Ben şu an gerçekten bir git köyüne tabirini ben şu an iliklerimde hissettim.
Eyvallah.
Abi teşekkür ederim. Yani benim konuşmak istediğim neredeyse değil, hemen hemen her şeyde konuştuk. Benim açtığım, sorduğum sorular, değinmek istediğim noktalar haricinde hani sormadığın ya da değinmediğin dediğin ve bahsetmek istediğin bir nokta varsa, eklemen varsa keyifle konuşmak ve dinlemek istedim.
Yok kardeşim, bence gayet keyifliydi. Hatta süre nasıl geçti anlamadım bile.
İşte bu da böyle alıştırıyorum konukları. 25 diyoruz, 30'ları sabitledik.
güzel oldu benim için. Ben zaten en sevdiğim şey müzik yani bu hayat üzerinde. Yani futbol, spor vesaire o benim işim. Ya onu da seviyorum tabii ama yani müzik benim bir parçam. Hani işim değil, bir parçam. O yüzden de çok seviyorum ve yani 7/24 müzik dinleyen birisiyim. O yüzden böyle bir müzikle ilgili bir programa konuk olmak, burada kendi fikirlerimi paylaşmak benim için çok değerliydi. O yüzden bu değeri bana gösterdiğin için ben teşekkür ederim sana.
Abi, böyle eleştiri geliyor bana genelde dinleyicilerden. Programın kapanışında hep konuklarınla birbirini övüyorsun, kapatıyorsun diye ama yapacak bir şey yok. Gerçekten hani bu böyle. Çünkü hani ben de spor sektöründe yer almaya çalışan biriyim. Tabii sizlere göre hem yaş olarak hem tecrübe bakımından eksiğim ama hani bizim bu sektörde de spor ve müzikle herkes bir noktaya kadar ilgili ama senin kadar ilgili ben bir iki insan sadece tanıyorum ve hani senden önceden hiçbir iletişimimiz yoktu. Sana hani programa gelir misin dediğimde çok nazik ve kibar bir şekilde kabul etmen de benim için çok değerliydi. Seninle konuşmak, programın ilk formatı oluşturduğumda bir 100-150 kişilik bir konuk listemde ilk yazdığım insanlardan biriydi. O yüzden de teşekkür ederim.
Artık, eyvallah, çok sağ olasın.
Tekrar başka zamanlarda program harici konuşmak, görüşmek üzere abi. Kendine iyi bak, tekrar ben teşekkür ederim. Aynı şekilde Kerem abi, o halde ben senin iznini istiyorum. Hoşça kal diyorum. Sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korus ilerleyen bölümlerde farklı albümler, farklı türlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.